Ayrım 4, sayfa 31. Seni en çok ben severim. Şu koca dünyada yanında ben olmadan tek başına hiçbir şeyi kusursuz yapamayacağını biliyorum. İkimiz birlikte olmadan kadınları baştan çıkarmada bile mükemmel olamayacaksın. Şimdi beni anlamaya başlıyor musun? Ben senin yaşamınım. Hayatının diğer yarısı benim. Ben yanında olmazsam sen ne tam bir insan, ne gerçek bir sanatçı, ne de doğru dürüst bir oyuncu, ne de yolcu olabilirsin. Aynı şekilde ben de sen yanımda olmadan gerçek bir kadın olamam. Aşık bir kadının kendisinin, sevdiğinin, dünyanın, hayatın hatta ölümün bile biraz eksik kaldığını hissetmesindeki o korkunç acıyı, o eksikliği kapatabilmek için sevdiği erkeğe doğru hiçbir sınırda duraklamadan yürüyüşünü, sevdiği erkek bir gün ölse bile duyduğu sevgiyi bu ölümün yok edemeyeceğine olan inancını, o erkek olmadığında Tanrı'nın yalnızlığına benzer büyük bir yalnızlığın içinde yaşayışını görmeyen, bu duygulara yabancı biri her taşı siyah pırlantalarla bezenmiş bir tapınağın kapısında bir ömür boyu oturan bir kör gibi geçirir hayatını. Erkeklerin belki de hiçbir zaman ulaşamayacağı böylesine korkunç bir bağlanışın şaikasına ulaştığında kadın, yeryüzünde yaşayan herkesten ayrıldığına, eşsizliğine, kaderi değiştirecek bir gücü ele geçirdiğine inanır. Öylesine koyu bir kadere ve öylesine parlak bir mutluluk hayaline sahiptir ki, geceliğin gökyüzünde ışıklar içinde yanan bir gökkuşağı gibi yaşar. En koyu karanlık ondadır, en yıkıcı parlaklıkta. İşte o zaman büyük bir inançla fısıldar. Seni en çok ben severim. Kimse seni benim gibi sevemez. Keskin kristalden bir kılıç gibi hayatına saplanmış yalnızlığa, hiç durmadan çalan büyük bir çan gibi içinde yankılanan özleme, tüten bir zehir gibi soluduğu terk edilmişliğe rağmen sevgisinin bir mucize yaratacağına inanır. Ve bir dindarın bir dinsize acıdığı gibi bütün bu duyguları anlamayan erkeğe acır. Mutluluğun kapısında duran zalim bir muhafız gibi o kapıyı açmayan sevdiğine öfkelenir. Geçtiğimiz yüzyılın en büyük yazarlarından biri olduğu ancak ölümünden sonra kabul edilen Macar edebiyatının talihsiz ustası Sándor Márai'nin romanındaki kadının kendisini bırakıp giden sevgilisine seslendiği gibi seslenir. Sen bana, ben sana aitiz Giacomo. Tıpkı bir katilin kurbana, bir günahın günahkara, bir sanatçının eserine ve her insanın kaderine ait oluşu gibi. Hissettiği sevginin bütün engelleri yok edebileceğini haykırır. Bir yargıç gibi seni huzuruma çağırıyorum. Seni yepyeni bir yaşama uyandırmak istiyorum. Yürümekte olduğun yoldan seni çekip alıyor, bağlı olduğun bütün kuralları söküp atıyorum. Çünkü tüm bunlardan daha güçlüyüm. Çünkü ben seni seviyorum. Sevdiği erkeğin aldırmazlığına, alçaklığına, yalanlarına, korkaklığına, sevgiyi kavrayamayan sığlığına rağmen bir çöl gecesi gibi ıssız ve soğuk geçen yaşamını bir mucizeye çevireceğine olan inancı hep o aşktan beslenir. Bir kadın hissettiği ve kendisini değiştiren büyük aşkın erkeği nasıl değiştiremediğini, erkeğin karşısında elmastan yontulmuş bir heykel gibi duran bu aşktan nasıl etkilenmediğini hiç kavrayamaz. Giacomo, seninle paylaşamayacağım bir acı, mahrumiyet ya da alçaklık olmazdı. Erkeğin getireceği her felakete, kirlenmeye, alçaklığa bile razıdır. Sevginin bütün bunları okyanus dalgaları gibi içine alarak temizleyeceğine muhteşem bir safiyetle inanır. Aşık bir kadını korkutabilecek hiçbir şey yoktur. Ne Tanrı'dan ne şeytandan korkar. Onu korkutan tek şey erkeğin korkusudur. Neden hançerlerden, zindandan, zehirlenmekten ya da ahlaksızlıktan korkmuyor da benden ve mutluluktan korkuyor? Aşık bir kadının korkusuzluğu, aşkına olan güveni, mucizelere olan inancı yanında herkes biraz korkak, güçsüz ve zavallı kalır. Sevdiği erkeğin kendisi kadar güçlü olamadığını görür kadın. Ona rağmen sevmekten vazgeçmez. Erkekteki bütün zaafları kendisinin iyileştirebileceğine, onun korkularını kendisinin geçirebileceğine, onun açgözlü mutsuzluğunu doygun bir mutluluğa çevirebileceğine olan güvenini hayatın kendisi bile sarsamaz. Erkeğe sevgiyi ve mutluluğu anlatmaya çalışır. Sen birini sevmek nasıl bir şeydir hiç bilemedin, bilemezsin de. Sana sevgiyi anlatmak zorundayım çünkü onu tanımıyorsun. Böyle kendinden vazgeçerek, hayattan vazgeçerek, bir gün gerçekleşeceğini umduğu bir hayal karşılığında bütün gerçeklerden vazgeçerek, insanların değerli bulduğu ne varsa onlardan vazgeçerek sevmeyi bilmeyen erkeği, onun vazgeçemeyişlerini, başka kadınların, paranın, şöhretin, dünyevi zevklerin varlığını unutamayışını bazen kederle, bazen öfkeyle, bazen acıyarak seyreder kadın. Erkekle birlikte çıktıkları bu yolun neresinde erkeğin usulca başka bir patikaya saptığını görebilmek için geçmişi, konuşmalarını, söylenen sözleri defalarca hatırlar, her seferinde söylenen sözlere yeni manalar yükler, yeni ayrıntılar keşfeder. Erkeğin hangi sözünün, hangi bakışının, hangi davranışının bu acılarla ve umutlarla dolu büyük maceranın başlangıcı olduğunu bulmak ister. Erkeğin söylediği hangi cümle onu böyle sarsmış, hayatını altüst etmiş, bütün kaderini değiştirmiştir. Seni 5 yıl önce Piyostan'da, o solmuş bahçede bana vahşi ısırgan otu dediğin, benim yüzümden düello ettiğin, sonra da alçakça beni bırakarak kaçıp gittiğin yerde gördüğüm andan beri seviyorum. Ne zaman sevmeye başladığına dair bir fikri vardır. Kendisi açık bir düşünceyle değilse de bir sezgiyle geleceğinin değiştiğini fark ettiği anda erkeğin ne düşünmüş olabileceğini tahmin etmek ister. Erkeğin içini görmektir arzusu. Bir kahinin billur küresine baktığı gibi erkeğin içine bakıp oradaki bütün düşünceleri, duyguları, ihanetleri anlayabilmeyi arzular. Sonra şöyle der kendine: onun içini sadece kendi içimden görebilirim. O benim. Eğer onu en çok ben sevdiysem, kendi yalnızlığını hissettiği yakıcı ve eşsiz bir anda onu kimsenin benden fazla sevemeyeceğini anlayıp ürperecek. Sevdiği adamı o kadar çok düşünür ki sonunda kendisinden uzakta duran o erkeğin ruhu onun ruhuna sızar. Öyle bir zaman gelir ki sevdiği erkeğin ruhuyla kendi ruhu birbirine karışmaya, birbirine benzemeye başlar. Kimi zaman o erkeğin sık söylediği bir kelimeyi kendisinin de söylediğini, onun güldüklerine güldüğünü, onun üzüldüklerine üzüldüğünü, erkeğin düşüncelerini anlamaya çalışırken onun düşüncelerinin bir kısmını ödünç aldığını anlar. Bu çok tuhaf ve şaşırtıcı bir sahip olma biçimidir. Erkeğe benzeyerek, farkına varmadan onu taklit ederek, onu kendi içinde yaşatmayı, onun alışkanlıklarının bir kısmını kendi varlığına katmayı başarmıştır. Günün birinde Giacomo, kendime ait olduğunu düşündüğüm yüzün aslında bir maske olduğunu ve onun arkasında seninkine benzeyen başka bir yüzün saklandığını fark ettim. Bu ruh benzeşmesini sağlayan ve erkeğin ruhunu kendisine getiren sevginin, erkeğin bedenini de getireceğine olan güveni artar. Bu inancı böylesine sevmeyen birinin anlaması neredeyse imkansızdır. Hele bir erkek bunu hiç anlayamaz. Seni en çok ben seviyorum demeyi bilmez bir erkek. Ne bunu diyebilecek bir güveni, ne sevgiler arasında en çok olmasını sağlayacak bir rekabete tahammülü, ne bütün ruhunu karşındakine açacak bir cesareti, ne de sevginin gücüne böylesine bir inancı vardır. Sevginin ona hayatı değiştirecek bir güç vereceğine değil, onu hayatı kaybetmesine yol açacak bir güçsüzlükle sakatlayacağına inanır. Sevmek durmaktır. Erkek durmaktan korkar. O kendi varlığını sadece hareket halindeyken hissedebilir çünkü. Durduğunda saçları kesilen Samson gibi gücünü yitireceğini sanır. Günün birinde gırtlağına sarılmış bir sıkıntıyla uyanmaktan mı korkuyorsun Giacomo? Sakın korkma sevgilim. Çünkü duyacağın can sıkıntısı renkli ve neşeli olacak. Ayrıca bir anlam da taşıyacak. Seviliyor olduğun anlamını. Sevdiği erkeğin yanında sıkılacağından korkmaz aşık bir kadın. Hatta bu ihtimali sevecen bir gülümsemeyle, aşkın duraklayıp soluklandığı sakin bir menzil, insanın içini ferahlatan güzel ve durağan bir dağ manzarası gibi düşünür, o sıkıntıda bile bir aşkın ortaklığını bulur. Seviyordur çünkü. Onun sevgisiyle yarışacak, onun sevgisinin rengarenk açılacak kanatlarının parlaklığı karşısında solgun kalmayacak bir duygu yoktur onun için. Acı ve umut doludur. Sonsuz güneşlerle ve ufuksuz karanlıklarla dolu bir evrende tek başına duran Tanrı'nın yalnızlığına ve gücüne sahiptir kader karşısında. Yalnızlığını ve gücünü yaratan sevgisini bir gün kaderi değiştirebilmek için parlak bir kederle taşır. Ve ıssız bir sahilde çalan bir panflüt gibi dünyanın içine işleyen bir sesle kendine, erkeğe ve hayata hep aynı soruyu sorar. Onu en çok ben seviyorum. Neden kaderi değiştirmeme izin vermiyor? Yaşadıklarının ağırlığına dayanamayarak bazen gelecekten kuşkulansa da geçmişten her zaman emindir. Zaman ikimizin yaşadığı şeyleri asla yok edemeyecek Giacomo. Bir kadın böyle sevdiğinde bazen zaman geleceği de yok edemez. Zamanı bile ince uzun ellerine alıp uysallaştıran böyle bir sevgi iki şeye muktedirdir. Ya en çok seven kadını mahveder ya kaderi yeniden yaratır. Aşk, felsefe ve reddedilmek. Sayfa 39. Her şeyin kendi zıddıyla birlikte var olduğuna inanan o eski öğretinin öğrencilerindenim ben. Evrendeki her maddenin ve duygunun mutlaka bir de zıddı olduğuna inanırım. Hayat varsa ölüm de vardır. Gece varsa gündüz de vardır. Akıl varsa akılsızlık da vardır. Sevgi varsa nefret de vardır. Hiçbir şey zıddı olmadan varlığını sürdüremez. Filozoflar biliyorsunuz dünya tarihinin en akıllı insanları arasındadır. Onların sahip olduğu aklı dengeleyecek kadar da akılsızlık her zaman kendine tarihte yer bulmuştur. Ama işin en hoş yanlarından biri akılsızlığın bazen aklın tam da dibinde ortaya çıkmasıdır. Binlerce yıl boyunca hayatın, evrenin, insanın sırlarını arayan filozoflar kendi akıllarının tam zıddı, akılsız bir küçümsemeyle aşk konusuyla hemen hemen hiç ilgilenmediler. İnsanın en temel duygularından birinin varlığını önemsiz insanlara ait bir mesele gibi gördüler. Aklın ve mantığın büyüsüne öylesine kapılmışlardı ki duygular alemini neredeyse tümüyle kendi sistemlerinin dışında tutmuşlardı. Sadece mantıktan oluşmuş duygusuz bir dünyanın sırlarını çözmenin peşine düştüler. Evrenin bazı sırlarını sezseler de insan onlar için bir sır olarak kaldı. Aşk konusunu felsefenin sınırları içine çeken ilk filozof Arthur Schopenhauer oldu. Huysuz ve karamsar bir adam aşkın sırlarını aradı. Neden filozof olduğunu açıklayan sözleri bile karamsarlığını gösteriyordu. Hayatı yaşamak üzüntü verici bir şey. Ben de hayatımı hayat üzerine düşünerek geçirmeye karar verdim. Felsefeyle ilgilenmeye başladığında kendisinden önceki filozofların aşka hiç önem vermemiş olduklarını şaşırarak fark etti ve bu şaşkınlığını da yazıya döktü. İnsan yaşamında bu denli önemli rolü olan bir meselenin şimdiye kadar filozoflar tarafından neredeyse tümüyle görmezden gelinmesi ve işlenmemiş en ham haliyle önümüzde durması bizi şaşırtmalı. Aslında belki o kadar da şaşırmamak gerekiyordu. Çünkü aşk ortaya çıktığında mantığı yok ediyor, mantıklı düşünme düzenini parçalıyor, aklın kavrayamayacağı tuhaf bir kaos yaratıyordu. Felsefenin mantık tutkusu bu mantıksızlığın kapısından geçemiyor ve bu anlaşılması zor karmaşayı yok saymayı yeğliyordu. Doğrusu ya birçok filozof eğer bu alana el atmış olsaydı felsefeden ziyade mizaha katkıları olurdu diye düşünüyorum. Düşünsenize, Saf Aklın Eleştirisi kitabını yazan ve hayatında bir tek kez bile bir kadınla olmamış Kant, saf duygunun eleştirisini yazsaydı nasıl bir kitap çıkardı ortaya? Bazı filozofların hayatlarına girmemiş olsa bile aşk her yerdeydi Schopenhauer'a göre. Aşk en ciddi işleri sekteye uğratır, hatta en büyük zihinleri bile karıştırır. Devlet adamlarının müzakerelerine, bilim adamlarının araştırmalarına burnunu sokar. Bir yolunu bulup bakanlığa ait evrakların arasına, filozofların müsveddelerinin arasına küçük aşk mektupları, saç lüleleri iliştirir. Aşkın, mantığın düzenini bozan gücünü nereden aldığını merak ediyordu. Diğer canlılarla kıyaslandığında insanın mutlak üstünlüğünü sağlamasına yol açan mantık neden böylesine kolay yaralanıyordu? Filozofların hayatın en büyük değeri olarak gördükleri mantık karşısında aşk neden böylesine güçlüydü? Ve Schopenhauer mantığın aşk karşısındaki yenilgisine mantıklı bir neden buldu. Bu huysuz filozofa göre bütün insanlarda bir yaşama iradesi bulunuyordu. Yaşama iradesi de insanın doğasındaki hayatta kalma ve üreme güdüsüydü. Aşk da bu üreme güdüsünden kaynaklanıyordu. Bütün aşk maceralarının nihai amacı bir sonraki kuşağın oluşturulmasından, insan ırkının gelecekteki varlığının sağlanmasından başka bir şey değildir diye yazıyordu. Bu üreme isteği bilinçaltımızda saklıydı ve aklımız buna müdahale edemiyordu. Tam aksine bilinçaltına saklanan bu güdünün kölesi haline geliyordu. İnsanlığın devam etmesini sağlayan güdü elbette tek bir insanın mantığından daha güçlüydü. Peki bilinçaltında gizli olan bu güdü aşık olacağımız insanı nasıl belirliyordu? Niye ona değil de öbürüne aşık oluyorduk? Neden birine karşı ifadesiz gözlerle bakarken diğeri için hayatımızı altüst etmeye razı oluyorduk? Bunun da mantıklı bir nedeni vardı Schopenhauer'a göre. Herkes kendi zayıflıklarını, kusurlarını, türün özellikleriyle farklılık gösteren yanlarını başka bir birey aracılığıyla düzeltmeye, yani dünyaya gelecek çocuğun aynı kusurları taşımasını önlemeye çalışıyordu. Hepimiz kendi fiziksel ve ruhsal kusurlarımızı dengeleyip düzeltecek birini arıyorduk farkına varmadan. Böylece çocuğumuz bütün kusurlarımıza sahip olmayacaktı. Korkaksak cesur birine aşık oluyorduk. Kısaysak uzun boylu biri bizi çekiyordu. Dağınıksak disiplinli birini seviyorduk. Aşk, insanoğlunun kusurlarını gidermeye yönelik bir araçtı. Ama doğanın bize oynadığı bir oyun da vardı filozofa göre. En sağlıklı çocuğu yapmamıza yarayacak olan eş, her zaman bizim mutluluğumuzu sağlayacak eş olmuyordu. Onunla sağlıklı bir çocuk yapıyorduk ama genellikle ruhumuz öksüz kalıyordu. O yüzden evlilikler çoğunlukla mutsuz birlikteliklere dönüyordu bir zaman sonra. Gelecek kuşak şimdiki kuşak pahasına yaratılır diyordu. Çünkü evlilikte asıl istenen şey zekice sohbetlerle vakit geçirmek değil, çocuk dünyaya getirmektir. Aşkı üremenin aracı olarak gören bu yaklaşım, insanların en çok yaralandığı reddedilme konusuna da bir açıklama getiriyordu. Bazen hoşlandığımız biri bizim isteğimizi geri çeviriyor, bizi sevmiyor, bizden uzaklaşıyordu. Böyle durumlarda egomuz hırpalanıyordu. Kendimizi eksik hissetmemize yol açıyordu. Halbuki bunun da basit bir nedeni vardı. O, bizim için en sağlıklı çocuğu yapacağımız eşti ama biz onun için en sağlıklı çocuğu yapacak eş değildik. Onun bilinçaltı bunu sezdiği için bizi reddediyordu. Sevilmeyecek biri olduğumuzdan değildi bu. Sadece o insan için sağlıklı bir çocuk yapmaya uygun bir eş olamadığımızdandı. Aslında Schopenhauer bu teorisi kendi içinde mantıklı bir yapıya sahipti. Belki bu yüzden de çok taraftar buldu. Bugün bile hala aşk ilişkilerini üreme güdüsüyle açıklamaya yatkın epeyce insan bulunur. Ama bu mantıklı yaklaşımı yazarken Schopenhauer'ın aklına gelmeyen başka bir konu vardı. Eşcinseller. Eğer aşkın tek nedeni üreme güdüsü ise nasıl oluyor da asla üreyemeyecek olan aynı cinsten insanlar birbirlerine aşık oluyorlardı? Andre Gide, cinselliğin ve aşkın tek amacının üreme olmadığını anlatabilmek için Corydon adlı bir kitap yazmıştı. Bir ömürde yaklaşık 5000 defa sevişebilen insanların bunun tümünü üremek için yapamayacağını söylüyordu. Başka bir güdü daha çıkıyordu ortaya. Haz. Hiçbir sisteme girmeyen, hiçbir mantıkla uyum sağlamayan o müthiş duygu. İnsanı her kim yaratmışsa, yarattığı canının saf mantıkla anlaşılamayacak kadar karmaşık olmasını arzulamış. İnsanın yapısına mantığı yerleştirirken, onun yanına da mantığı allak bullak eden duyguları eklemiş. Schopenhauer'un belki de en haklı olduğu konu, aşkın felsefenin sınırları içine girmesi gerektiğini söylemesi. Çünkü aşkı anlamadan insanı anlayamıyorsunuz. Aşkı da mantıkla çözmek mümkün değil. İnsan ruhunda birbirinin zıddı olarak sürekli birbirini etkileyen, değiştiren akılla duyguyu, mantıkla hazzı, kuralla kuralsızlığı bir bütün olarak görmeden bunlardan birini inkar etmenin ya da küçümsemenin diğerini de yok sayıp küçümsemek anlamına geleceğini kavramadan binlerce yıldır merak ettiğimiz içimizdeki karanlığı aydınlatmak belli ki çok kolay olmayacak. Biz doğanın en büyük karmaşasıyız. Sadece dünyanın değil evrenin sırrını da insanın içinde taşıdığına inanırım ben. Bu sırrın şifresi de zıtlıklarda, akılla duygunun çarpışmasında saklı. Duyguları küçümseyen hiçbir filozof o şifrenin kilidini bulamayacak bence. Sanırım felsefenin çaresizliği de en sıradan aşığın bile bildiği duygusal kaosu kendi mantığının parçası haline getirememesinde yatıyor. Ayrım sonu, sayfa 45. André Gide,